Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Güzel bir gün diliyoruz ve bu güzel günde bize ulaşmanızı, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırmanızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programda neler var hemen bahsedelim sizlere. Günlük yaşantımızda kullandığımız birçok cihazda ve bulunduğumuz birçok ortamda maruz kaldığımız bir radyasyon türünü konuşacağız. Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Koruma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gaye Umurhan ile. Hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemiz de yayınımız sürecek. Hayatın Sesleri yine dop dolu bugün, sizleri de bekliyoruz. Önce müzik, sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gaye Umurhan bizlerle birlikte. Sayın Umurhan hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tabii Gazi diye başladığıma göre bu merkezin Gazi Üniversitesi'ne evet. bağlı olduğunu Hı-hı. söylemek gerekiyor
sanırım. Gazi Üniversitesi bünyesinde araştırma ve uygulama merkezi.
Hı hı. Şimdi nan iyonizan dedim. Açıkçası çoğumuza yabancı olan bir kavram olmakla birlikte bir yandan da aslında tamamen içinde olduğumuz bir kavram. Aynen farkında öyle. Olmadan içinde Aynen. olduğumuz bir kavram. Biraz bahseder misiniz? Hı-hı. Bu nan iyonizan ya da iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ne demektir?
Aslında siz de söylediniz. Nan iyonizan kelime olarak iyonize olmayan, iyonlaşmayan radyasyon anlamına geliyor. Nan iyonize elektromanyetik spektrum olarak tanımlarsak düşük frekansları kapsayan bant aralığına denk gelen bir radyasyon çeşidi. Oldukça düşük frekans olarak ayırıyoruz. Radyo frekans olarak ayırıyoruz. Nanoiyonize radyasyonu. Hı hı. Daha düşük frekanslarda oldukça düşük frekanslı ELF alanlar olarak tanımlanır.
ELF dediğimiz nedir?
Extremely low frequency'nin baş harflerinin kısaltılmış. Hı hı. Yani oldukça düşük frekanslı.
Çok düşük frekanslı.
Bunlar şehir cereyanıyla beslenen tüm cihazlardan kaynaklı radyasyonlar. Yüksek gerilim hatları, trafolar, dediğim gibi elektrikle beslenen ve şehir cereyanından alan o enerjiyle beslenen bütün cihazların yaymış olduğu radyasyonu biz oldukça düşük frekanslı radyasyon olarak tanımlıyoruz.
Hı hı.
RF bandına geldiğimizde de radyo frekans bant aralığını kapsıyor. Bu da cep telefonları, baz istasyonları, çevremizdeki bütün kablosuz erişim cihazlarından kaynaklı radyasyonu bu şekilde tanımlıyoruz.
Hı, aslında tamamen içindeyiz.
Aynen öyle.
Şu anda stüdyoda elektriğimiz var, evet, içindeyiz. Aha. Bilgisayarımız var. Sesimizi ulaştıran dalgalar
aynen,
var.
Aynen
peki tamam çok düşük frekansta ama bunun içinde bu kadar çok yaşıyor olmak bizi zorluyor mu ya da ne gibi zararlar veriyor?
Aslında tabii ki teknolojinin getirdiği hiçbir yenilikte yeniliğe karşı durmak istemiyoruz. Yani bütün teknolojiyle aslında biz barışık yaşamak istiyoruz. Hepsini kullanacağız. Hepsi bizim hayatımızı kolaylaştıran cihazlar. Ama Hı-hı. nasıl kullanacağız bunlar bizim için önemli. Bu alanlardan korunmanın yolu işte şunu giyerim bunu yaparım tarzını değil de oldukça uzak durmak ve bu alanları yayan cihazları kullanırken ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Mesela bir saç kurutma makinesini kullanırken nereye dikkat etmeliyiz? Bilgisayara ne kadar mesafedeyiz? Çocukların kullandığı tabletleri nasıl kullanmalı çocuklar? Ya da cep telefonu kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları zaten ilerleyen program akışında değineceğiz. Yani önemli olan biz bu teknolojiyle barışık ve sağlıklı olarak nasıl yaşayabiliriz? Etkilerinden en az etkilenecek şekilde ne şekilde kullanmalıyız?
Hı hı, ama o kadar işin içinde ki bu cihazlar hani adı üzerinde cep telefonu ya evet. cebimizde taşıyoruz ya Aynen. en yakın hı hı. çantamızda hı hı. taşıyoruz ya da geceliğin uyurken onun saatini kurup sabah o saatle uyanıyoruz telefonun saatiyle yani birebir başımızın yanında koyuyoruz. Bunun dışında televizyon izliyoruz, radyo dinliyoruz, kulaklıkla eskiden Walkman derdik ama şimdi de pek çok cihaz çıktı onun yerine. Yine kulaklığı kullanarak pek çok bu tür radyasyonla bir arada kalıyoruz. O zaman aslında hemen o listeye başlayalım. Bence neler yapmamız lazım?
Şimdi şöyle, bu alanlara ilk başta ihtiyatlı yaklaşmak bizim için en önemli konu. İhtiyat ilkesi der ki bir ajana tehlikeli olduğu kanıtlanmadığı sürece ihtiyatlı yaklaşmamız gerekir. Bu durum nereden çıkıyor? Mesela oldukça düşük frekanslı bant aralığı için yüksek gerilim hattı yakınında yaşayan çocuklarda yapılan bir araştırma var. Ve uzun süreli, 10 yıldan fazla hatta bu yüksek gerilim hatları yanında yaşayan çocuklarda lösemi riskini 1,5 kat arttığı bilimsel çalışmalarla artık kanıtlanmış. Bu kanıtlara dayanarak zaten bu alanlar, oldukça düşük frekanslı alanlarda 2001 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından 2B sınıfı karsinojen olarak ilan edildi. Yani muhtemel kanser yapıcı olarak tanımlanmış durumda, monograflara geçmiş durumda. Aynı şekilde radyo frekans alanlar da böyle. radyo frekans alanlarda 2011 yılında yine 2B sınıfı karsinoj olarak ilan edildi.
Nereler o radyo frekans alanlar?
Radyo frekans alanlar dediğim gibi baz istasyonlarından kaynaklanan alanlar, cep telefonları, kullandığımız cep telefonları. Tabii cep telefonlarının şöyle bir handikap var. Kullandığımızda direkt başımızda sıfır mesafede kullanıyoruz.
Evet.
Direkt vücudumuzda aynı sıfır mesafede olduğu için etkisi diğer
fazla
kaynaklara göre daha yüksek oluyor. O yüzden kullanırken özellikle cep telefonu burada değinelim. Özellikle cep telefonu kullanırken sohbet amaçlı kullanmamaya, üzerimizde taşımamaya tabii ki. Ve kullanırken mutlaka basit kulaklık kullanarak, eğer uzun süreli konuşma yapacaksak basit kulaklık kullanarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü direkt kulak mesafesinde kullanıldığı zaman birçok etkileri olduğu zaten bilimsel araştırmalarla, bizim Gazi Biyofizik'te de yapılan biyolojik araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. DNA kırığı olsun ya da farklı çeşitli biyolojik etkileri olsun. Bütün bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda verdiği zararlar.
Hı hı.
O yüzden kullanırken basit kulaklık kullanmak, Bluetooth değil, basit kablolu
bildiğimiz uzun
kablolu kulaklık. Sohbet amaçlı uzun süreli konuşma yapmamak. Gerekirse iş yerlerinde telsiz telefonlar yerine kablolu telefonları tercih etmek.
Ya eskiye biraz dönüş gibi aslında.
Aynen, eskiye biraz daha dönüş ya da kullanırken dediğim gibi kulaklıkla uzun süre kullanmadan sohbet amaçlı, sadece iletişim amaçlı kullanacağımız bir teknolojik ürün olabilir.
Peki saat olarak kullanıyoruz akşamları. Onun saatini kuruyoruz. Başımızın kenarında duruyor. O ne
uyurken
kadar
zaten aynı odada olması çok istediğimiz bir durum değil. Olabildiğince odanın dışında. Gene hani ses açık olabilir ama farklı bir odada olabilir. Bu şekilde özellikle yastık altında zaten hani artık
evet.
olması tamamen sakıncalı. O yüzden hani odanın dışında olabilir. Size ya da çok yani gece konuşmayacaksanız uçak modunu alabilirsiniz. Kapalı tutabilirsiniz. Alarm yine aktif olabilir. Bu şekilde kullanılabilir cep telefonları.
O Wi-Fi cihazları ya da onu nasıl
Wi-Fi cihazları da kablosuz erişim yine bir radyo frekans alan kaynağıdır. Wi-Fi'ları da kullandığımız masada değil de odanın içerisinde bir bölgede olabilir. Kullandığımız sürece aktif olup kullanmadığımız sürece kapalı konum almak bu alanlardan korunmamıza yararlı olabilir. Zaten bu cihazlarda maksimum 1-2 metrede alan değeri düşüyor. Yani masamızda olmaması.
Belki başka bir odaya konulabilir.
Evet, başka bir odada kullanmadığımız bir odada olması, bize yakın olmayacak şekilde kullanmak zaten bu alanlarda korunmak için yeterli olur.
Şimdi hamileler için de aslında çok büyük risk de teşkil ediyor ama dediğim hani büyük risk diyorum ben ama lütfen siz o büyüklüğü anlatın. Hani belki de o kadar da büyük değildir ya da bazı öneriler verebilirsiniz.
Şöyle düşük frekanslı alanlarda dokunun iletkenliğine göre en çok beyin sıvısı, kan, ikinci derece olarak da göz sıvısı, tiroid, kas ya da gastrointestinal sistemler, prostat ve testisler olarak geçiyor. Bu alanlar oldukça düşük frekanslı alanlarda en çok etkilenen dokular. Radyo frekanslarına geldiğimizde de yani cep telefonu ya da baz istasyonu kaynaklı uzun maruziyette oluşacak şeylere geldiğimizde de metalik implantlar öne çıkıyor. Göz lensi ortaya çıkıyor. Ya da diz kapağı, beyin tümörleri gibi ters etkiler çıkıyor.
Yani sağlığa ciddi zararlı
uzun süre kronik maruziyete olduğu zaman bu şekilde etkileri oluşuyor. Çocuklarda özellikle kullanılmasının şöyle bir açıklama da yapabiliriz. Çocuklarda beyin iletkenlikleri daha kafa tasları küçük olduğu için yapıları yetişkinlere göre daha küçük ve iletkenlikleri daha çok olduğu için normal bir yetişkine nazaran %80 daha fazla soruyorlar bu alanları. O yüzden çocuklar için daha zararlı. Nitekim tabii ki hamileler için de o sıvının etkisiyle daha zararlı. O yüzden de çocuklar için de cep telefonu zaten 16 yaşına kadar mümkünse hiç vermemek. Tablet verirken tablet kullanıyorlar maalesef.
Evet,
kullanırken kendi vücutlarının üzerinde kullanmamaları.
Genelde böyle oturur vaziyette olup kucaklarını alıp izliyorlar. İzledikleri herhangi bir çizgi filmi örneği.
Onu engellemek için de bir yastık olabilir. Bir sehpa üzerine koyabilir. Yani olabildiğince vücudunun uzak
hiç
şekilde.
Hiç değmemesi.
Ve sınırlandırmak tabii ki. Yani işte gün içerisinde ne kadar az kullanabilirse kullanması ama kullanırken de bu önerilere dikkat etmesi.
Televizyon izlemek durumunda da yine aynı radyasyonu alıyor muyuz bu kadar
televizyon
fazla?
Televizyon biraz daha şöyle, televizyonda artık bu LED TV'ler çıktığında onlar elektromanyetik alan değerleri biraz daha düşük. Onlar düşük frekansa geliyor. Düşük frekanslı alan kaynaklarına giriyor. şehir cereyanıyla beslendiği için. Hı hı. Tabii biz televizyonla sıfır mesafede hiçbir zaman televizyon izlemiyoruz. Tabii. Mutlaka 2-3 metre bir mesafe oluyor. Hı hı. O mesafede de zaten oğlan deri soğurulmuş oluyor.
Hı hı. Şimdi şöyle bir dinleyici sorumuz var. Hani evde diyor ki kablosuz interneti kapattık ama örneğin üst kattaki komşunun, yan tarafımızdaki komşumuzun açık. Sonuçta bir şekilde maruz kalmak durumunda, evet, kalıyoruz. O zaman etkilenmiyor muyuz diye sormuşlar.
Ya tabii ki etkileniyoruz ama dediğim gibi bu olan biz 1-2 metre mesafedeyken bu alanların etkilerinden olabildiğince aslında az etkilenmiş, hı hı, oluyoruz. O yüzden bizim için Wi-Fi gibi kablosuz internet erişimlerinin olduğu, kablosuz bağlantılarının olan cihazların yanı başımızda olmaması önemli.
Yani masamızda
olmasın. Evet, masamızda olmasın ya da kullandığımız odada olmasın. Hı hı. Tabii ki üst kattaysa yaklaşık zaten 1-2-3 metre
arada
mesafemiz
var,
oluyor. Bu alanlardan kurtulmanın zaten en önemli tedbiri araya
mesafe koymak. Evet. Biraz da bu merkezden bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Evet. Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi. Siz müdür yardımcısısınız. Evet. Ne zaman açıldı bu merkez? Hangi amaçla açıldı?
Gazi Nan İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi 2005 yılında YÖK onayıyla kurulmuş bir merkez. Yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde ve Biyofizik Anabilim Dalı öğretim üyelerince kurulmuş bir araştırma ve uygulama merkezi. Bu merkez elektromanyetik alanların oldukça düşük frekanslı ve radyo frekans band aralığında talepler doğrultusunda evlerde, iş yerlerinde talep eden tüm kurum ve kuruluşlarda farklı elektromanyetik alan kaynaklarını ölçerek, onlardan yayılan elektromanyetik alanları belirleyerek ve bu belirleme sonrasında standartlarla, ulusal ve uluslararası standartlarla ölçüm değerlerini karşılaştırarak biyolojik etkilerini de içeren bir rapor sunmakta. Dediğim gibi evlerde, iş yerlerinde, kurumlarda, kuruluşlarda bulunan işte yüksek gerilim hattı olabilir, trafo olabilir, baz istasyonu olabilir, elektrikli ev aletleri olabilir ya da etrafında herhangi buna benzer kaynaklar olabilir. Bunların alanlarını belirlemek için bize başvuru yapıyorlar. Hmm. Ve biz bunun sonrasında da dediğim gibi ölçüm yapıyoruz. Ölçüm sonuçlarına ulusal ve uluslararası standartlar var. Uluslararası'ndan özel radyasyon koruma merkezinin belirlemiş olduğu bir standartlar var. Yine bizim ülkemizde Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun belirlemiş olduğu standartlar var. Biz bunların hepsini harmanlayıp tabiri caizse bir biyolojik etkilerini de içeren bir rapor sunuyoruz. Hı hı. Sonrasında eğer alan değerleri yüksekse bunun için ne yapılması gerekiyor diye bize geri dönüş yapıldığında danışmanlık hizmeti yine veriyoruz bu alanlarla ilgili. Hı
hı. Nasıl başvuracaklar size?
Bize internet adresimizden de başvurabilirler. gnrk.gazi.edu.tr'den. Evet,
Gazi İnan İyonizan, evet, Radyasyondan Korunma Merkezi'nin baş
harfleri. GNRK 202-46-79 telefon numaramız. Buradan da ulaşabilirler. Zaten bütün GNRK, bütün kurum ve kuruluşlarda, hemen hemen bütün bakanlıklarda, kamu kurumlarının neredeyse tamamında ölçümlerini yaptı. Hı. Yani kuruluşundan bugüne kadar 300'e yakın
ölçüm. TRT'de bile yapıldığından
aynen
bahsetmiştiniz.
Aynen, TRT'de de gerçekleştirdik. 300'e yakın ölçüm ve danışmanlık raporu sunduk. Bilir kişiliklere katıldık. Bu şekilde elektromanyetik alanların ölçümlenmesi ve raporlanması şeklinde hizmet veriyoruz.
Kaç kişi görev yapıyor merkezde? Branşları nedir?
Merkezimizde merkez müdürümüz var. Ayşe Cansever Koşun, Profesör Doktor Ayşe Cansever Koşun. Elektrik elektronik mühendisi kendisi. Biyoloji bölümünden var, fizik bölümünden
siz
var.
Fizik.
Ben fizikçiyim. Ağırlıklı olarak. Aslında bütün bölümlerden katkı sağlayan arkadaşlarımız var. Hı hı. Bu şekilde yürütüyoruz.
Türkiye'de merkezde başka bu tür merkezler
Türkiye'de
var mı?
Türkiye'de üniversite bazında yani normal özel kuruluş olarak ölçümü yapan yerler var ama üniversite bazında kurulmuş olan tek merkez Gazi İnan İyonizan Radyasyonu Korunma Merkezi.
Gerçekten önemli bir çalışma. Ama genelde evlerden değil de tabii kurumlardan geliyordur değil mi bu tür?
Evlerden de geliyorlar. Çünkü şöyle, yeni ev almak isteyenler olabiliyor. Ya da ev alıyor, çevresinde yüksek gerilim hattını fark ediyor.
Anladım.
Ev alıyor, çevresinde trafoyu fark ediyor. Baz istasyonunu fark ediyor ve doğal olarak bir paniğe kapılıyorlar.
Acaba almalı mıyım?
Aynen öyle. Bunun için ev almadan önce aslında o kaynakları hakkında bilinç sahibi olup o kaynakları tanımak önemli. Yani ev alıyorum, çevresinde yüksek gerilim hattı var mı yakınında, trafo var mı, baz istasyonu var mı? Ya da evin gerçekten kendi durumunda bir ölçüm talep edilebiliyor ki bu böyle ölçümde çok aldık biz. Bu evi alacağım, elektromanyetik alanlar açısından sağlıklı mıdır?
Peki genelde ne kadar metre mesafe, örneğin baz istasyonuna yakınsa bir ev ciddi hasara
yol açabilir
deniyor? Onu
direkt bir mesafe veremiyoruz. Çünkü her operatörün güvenlik alan mesafeleri farklı değerler. Çünkü anten kazançları işin içine giriyor. İşte farklı güç verileri
boyutları
içine giriyor.
Belki
her operatör
almak,
farklı frekansı kullanıyor. Hı-hı. O Anladım. Frekanslarla yapılan bir hesaplama var, güvenli alan mesafesi diye. O mesafe belirlendikten sonra işte 12 ile 16 metre arasında değişiyor onların şeyleri, mesafe standartları. Trafolarda da yüksek gerilim hatları için de sabit bir rakam veremem. Çünkü onlarda da beslendiği güce bağlı, trafonun gücüne bağlı, yakınlığına bağlı yine. Dediğim gibi belli bir standart bir mesafe yok.
Evet. Yine yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Aslında bahsettik ama kaçırmış olabilir dinleyicimiz. GNRK merkezine nasıl başvuru yapılabilir ölçüm için diye sormuşlar.
İnternet sitemiz var. www.gnrk.gazi.edu.tr. Orada bizim bize başvuru için neler yapmaları gerekiyor yazıyor. Biz ölçüm başvuru formumuz var. Ölçüm başvuru formunu doldurup bize e-postayla gönderebilirler. Ölçüm başvuru formu üzerinde belirli sormuş olduğumuz sorular var. Çevresindeki kaynakların neler olduğu, iletişim bilgileri gibi. Sonrasında biz onlara da geri dönüş yapıyoruz. Onlarla irtibat halinde.
O eve gidip ölçüm
evet,
cihazlarıyla bizzat ölçüm
yapıyorsunuz.
Ölçüm
cihazlarımızı alıyoruz. Bizzat ölçümü yapıyoruz. Onlarla ilgili planları çiziyoruz. Ölçüm değerlerini yerleştiriyoruz. Dediğim gibi ulusal ve uluslararası standartları karşılaştırıp sağlık etkilerini de içeren bir raporu talep sahibine ulaştırıyoruz tekrar.
Onlar da ona göre karar veriyorlar.
Aynen,
o evi almalı mı? Almamalı mı diye.
Ya da kurum bazında.
Ya da kurum bazında. Çünkü bütün kurum çalışanları da etkiliyor. Çok aslında önemli bir ölçüm gerçekten.
Zaten standartlarda hem genel halk hem de mesleki maruziyet olarak, yani meslekleri gereği bu alanlara maruz kalan insanlar için o standartlar ayrılmış durumdadır. Genel halk için belirli bir değerde, mesleki maruziyet için belirli bir değerdedir. Onları hep o şekilde değerlendiriyoruz. Yani ev alanları genel halk olarak, iş yerini de aslında genel halk olarak şey yapıyoruz.
Ama çalışanları
farklı değerlendiriyorsunuz.
Dediğimiz gibi
çalışanlar için farklı oluyor. Maalesef bizim ülkemizde henüz mesleki maruziyet için bir standart değerimiz yok. Yüksek gerilim hattı kurulan arazilerin hemen altına ya da çok yakınına imar izni vermemeleri.
Anladım.
Bunlar da onlar için yönetimlerin yapması gereken
tedbirler.
Evet,
çok teşekkür ediyoruz Sayın Umurhan verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi Müdür Yardımcısı, öğretim görevlisi Gaye Umurhan stüdyo konuğumuzdu. Kendisiyle özellikle günlük yaşantımızda kullandığımız birçok cihazda ve bulunduğumuz birçok ortamda maruz kaldığımız bir radyasyon türü olan iyonlaştırıcı olmayan radyasyonu konuştuk ve merkez hakkında da bilgiler edindik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Özlem, bu özenti niye çocuk? Sen daha çok küçüksün, dünyansa çok büyük. Bütün renklerin pembe, siyahlarsa senden uzak. Düştüğün için ağlama, bu düşüş düşüş değil. Ellerin kirliyse üzülme, yüzün ah, yüreğin ya, bütün renklerin pembe, siyahlarsa senden uzak. Hiç büyümeye özenme çocuk, bir büyürsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür, üstü temizlendikçe içi kirlenir. Müzik oyuncak kırıldıysa ne çıkar? Bir de gör kalbini nasıl kırar eller. Bir anlık zevkleri için bir ömrü nasıl zindan ederler. Hiç büyümeyen özenme çocuğu, bir büyüsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür, üstü temizlendikçe içi kirlenir. İçleri temizlendikçe içleri kirlenir. Para denir, şöhret denir, aşk denir. Bütün iyilikler menfaatlerde erir. Hiç büyümeye özenme çocuk. Büyüsen bir daha küçülemezsin. Ah, insanlar büyürken küçülür. Üstü temizlendikçe içi
Yaşayan Türküler.
Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde. Bu türkümüzün hikayesi de Urfa dolaylarında geçer. Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde türküsü, yörede çok sevilen, çok okunan bir türküdür. Türkünün konusu bizzat yaşanmış bir olayı anlatır. Geçmiş yıllarda Urfa'da sözü sohbeti dinlenir, iyi yürekli, yardımsever, dost canlısı, varlıklı bir Urfa beyi varmış. Beyin eşi dostu, hısım akrabası çokmuş ama uzun yıllar çocuğu olmamış. Gel zaman, git zaman, güzel bir bahar gününde koyunların kuzuladığı, göçmen kuşların yavaş yavaş dönmeye başladığı, derelerin dupduru kar suyu aktığı günlerde bir çocuk dünyaya gelmiş. Nur topu gibi, ayın 14'ü gibi, dünya güzeli bir kız çocuğu. Bu çocuk işte o beyin çocuğudur. O günden sonra bey dünyanın en mutlu, en iyi insanı olmuş. O günden sonra bu şirin küçük kız beyin hayattaki en büyük mutluluğu olmuş. Artık bu şirin kız ceylan balası, beyin varı yoğu, bir tanecik ciğer paresi, kınalı kekliği, göz bebeği gibi daldan budaktan sakınılan, narin mi narin, güzel mi güzel bir kız olarak Urfa bağlarında, bahçelerinde oynar, büyür. Büyür büyümeye ama o büyüdükçe güzelliği bir kat daha artar. Bu güzel ceylan balası yürekler yakıp ocaklar yıkmaya başlar. Bir salınıp gezişi bin cefa çekmeye bedeldir. Tabii böylesine güzeller güzeli biri Urfa bağlarında gezer de ona talip olmayan yiğit kalır mı? Beyin bu güzel kızına çok yiğit talip olur. Dünürcüler gelir gider konağa. Ne bey ister kızını gelenlere vermeyi, ne de kız bunlardan birini kabul eder. Zaten beyin niyeti de kınalı kekliğini, kendisi gibi varlıklı, namlı, sözü sohbeti dinlenir bir bey konağına gelin vermektir. Kızımı isteyen kişi, ağa olsun, paşa olsun, velhasıl bey kızına yaraşır bir adam olsun diye gönlünden geçirirmiş. Bey aslında öyle mal, mülk, şan, şöhret düşkünü birisi değilmiş. Fakat eşi dostu, hısım akrabası, yakın çevresi etkileyip böyle düşünmesine sebep olmuşlar. Özellikle de kızın annesi. Benim kızım paşalara layık diye de etrafa duyururmuş. Kızın aile efradı böyle düşünürmüş düşünmeye ama kız hiç de oralı olmazmış. Nitekim bu tatlı ceylan yavrusu bir gün yine bahçede türküler söyleyerek üzüm, elma, erik toplarken yukarı bahçedeki 3-5 elma ve kayısı ağacından topladığı meyveleri geçimini temin etmek amacıyla pazara götüren bir karayağız delikanlı da eşeğin sırtında dilinde bir yanık sevda türküsüyle şehre doğru yol almaktadır. Bu yanık, içli sesi duyan beyin kızı hemen sepeti bir kenara bırakır ve bahçenin kenarına yol boyuna doğru koşar. Öyle aceleyle, öyle bir telaşla koşar ki eteği üzüm çubuklarına takılıp birkaç kez yere düşer. Yüzü gözü toprağa belenir ama kız aldırmadan bu inceden ince Urfa türküsünün geldiği yöne doğru koşar. Bu yumuşak, insana huzur veren, hüzün yüklü ses kızcağızı can evinden vurmuştur. Sanki bu sese yıllardır hasret gibidir. Bu türkü söyleyen yiğidi görüp tanımak ister. Varıp bahçe duvarına oturur. Yanık ses de yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Bahçenin hemen köşesinden hafif bir toz görünür önce. Az sonra bir eşek ve onun üstünde toza belenmiş kara yağız bir yiğit yüküyle birlikte dünyada sanki hiç derdi gamı yokmuş gibi o küçük toprak yolu inceden inceye tozutarak, içli bir türküyü mırıldanarak yoluna devam eder. Oğlan kızın bulunduğu yere gelene kadar hiçbir şeyin farkında bile değildir. Oğlan kızı fark edince kız da bahçe duvarında birden heyecanlanıp telaşlanır. O telaşla saçına başına çeki düzen verirken yaşmağını bahçe duvarından yola düşürür. Oğlan eşeğini durdurur. Elindeki sepeti aşağı indirir. Kendisi de eşekten inip kıza doğru yürür. Eşarbı alıp kıza uzatır. Kız eşarbı alır oğlandan. Alır almaya ama keşke almaz olaydı. İşte o anda adeta dillere tutulmuştur. O an olan olmuştur. Gönülden gönüle köprü kurulmuştur. Kısa bir müddet konuştuktan sonra kimseler görmesin diye kavilleşip ayrılırlar. O geceden sonra oğlan birkaç fidanlık kuru bağına artık günde 10 kez gider gelir. Kız da bağı mesken tutmuştur. Artık evde kalmak onu çok sıkıyordur. Bağ yolunda gide gele, gide gele konuşup söyleşirler. Oğlan iki göz barakadaki yaşlı annesini de ihmal etmeye başlamıştır. Anası oğluna, ''Oğlum, bağ bahçeye çok gidip gelir oldun. Hayırdır, görmek istediğin, gönlünün istediği birisi mi var yoksa?'' diye sorar. Oğlan da çok sevdiği yaşlı anasını daha fazla merakta bırakmamak için olan biteni etraflıca anlatır. Oğlanın anası, "Vah oğul vah, o kızı bize hiç verirler mi? Onun babası bey, anası hanım, onun zengin talipleri var. Sen ne onulmaz bir derde düşmüşsün. Gel etme, bu sevdadan vazgeç" diye oğluna nasihatler verir ama ne çare. Oğul ne yapsın? Elde değil, gönül bu, ferman mı dinliyor? Hem o sevecek, hem de sevgisine karşılık bulacak da oğlan bu sevdadan vazgeçecek. Hiç olur mu öyle bir şey? Ölümüne de olsa o kızdan vazgeçmem deyip gezer olmuş delikanlı. Oğlanın biçare anası kara kara düşünmeye başlamış. Bu arada kız da boş durmamış. Anasına böyle bir yiğide gönül düşürdüğünü kimseler duymadan anlatmış. Kızın anası da, "Yavrum, kınalı kekliğim, ceylan balam, nasıl olur da senin gibi bir bey kızı gidip bir sefile meyil verir. Davul bile dengi dengine vurur. Sen asırlardır sürüp giden geleneklerimizi mi bozacaksın? Böyle bir şeyin olması hiç mümkün değil. Baban da buna asla razı olmaz. Gel sen bunu bana ne söylemiş ol, ne de ben böyle bir şeyi duymuş olayım" diye kızı vazgeçirmeye çalışır. Fakat kız zaten çok rahat büyümüş. Şimdiye kadar her istediğini elde etmiş. O bundan sonra da her istediğine kavuşacağını, anne babasını eninde sonunda razı edebileceğini düşünürmüş. Günlerce anasının başının etini yer. "Sen razı ol ve babama da söyle" diye günde 10 kez, 15 kez anasına söyler. Nasıl söylemesin? Evin içi her gece uzaklardan gelen dünürcülerle dolup boşalmakta. Kız da "Babam beni ya başka birisine verdim gitti derse benim halim nice olur" diye korkmaktadır. Kızının haline hayli üzülen ve ısrarlı yalvarmalarına dayanamayan annesi, durumu babasına açık açık anlatır. O zamana kadar biricik kızının hiçbir dediğini iki etmeyen baba, hiddetinden ne söylediğini bilmez halde bağırır. "Olmaz böyle şey. Nasıl olur? Bir bey kızının bir baldırı çıplağa gelin gittiği görülmüş, duyulmuş şey midir?" diye hanımına bağırır, çağırır. Günlerdir, haftalardır kapısını aşındıran dünürcüler de adamın sinirlerini çok yıpratmış zaten. Biricik yavrusunun yuvayı terk edeceğine de işte o anda iyice inanmış bir halde istemeyerek de olsa hiddetlenir. Bu durumlardan habersiz olan genç, o zamanın adetlerine göre komşularından yaşlı kimseleri anasıyla birlikte beyin evine dünür gönderir. Kızın babası kabul etmez. Herkese söylediği gibi onları da münasip dille gönderir. Oğlan vazgeçmez. Araya daha hatırlı kimseleri koyarak birkaç kez daha dünür gönderir ama alınan cevap yine aynıdır. Kızın babası kararında ısrarlıdır. Bey, Nuh der, peygamber demez. Kızın da oğlanın da birbirlerini istediklerini bilmelerine rağmen o duygulu, sanatkar ruhlu baba yine de olmaz der. Oğlanla kız bağ yolunda gizlice konuşurlar. Her ikisi de durumun kötü olduğunu, içinden çıkılmaz bir hal aldığını anlarlar. Birlikte kaçıp uzaklara gitmeye karar verirler. Karar verdikleri gibi de yaparlar. Bir gün şafakla birlikte bağ yolunda buluşup uzaklara doğru kaçıp giderler. Sabah olunca da durumu öğrenen bey deliye döner. Başını taşlara çalar, oturup düşünür. Boşa koyar dolmaz, doluya koyar almaz. Bu iş onuruna dokunur. Saatlerce ne yapması gerektiğini düşünür. Adamlarına onları nerede bulursanız bulup bana getirin diye emir verir. Adamları dağları, köyleri didik didik ararlar ve sonunda pek de uzağa henüz gidememiş olan sevdalıları yakalayıp köye getirirler. Bey deli divane olmuş. Kızı kaçmış, hem de adı sanı bilinmedik, çulsuz birisiyle diye etrafta söylenir olmuş. Tabii ki bunlar beyin itibarını sarsmış. Bey arından sokağa çıkamaz olmuş. Kızı zorla kaçtığı gençten alırlar. O genci de ölesiye döverler. Genç, yaşlı anasının kulübesinin önüne kan revan içinde zor gelir. Anası onun yaralarını sarıp döşeye yatırır. Kızın babası o akşam uyku uyuyamaz. Kız da odasında gözleri kan çanağına dönmüş bir halde ağlayıp sızlar. Bey tek başına gece mahvolmuşluk duygularının kafasını allak bullak ettiği bir anda kızının odasına dalıp belindeki palasıyla kızını bir anda bıçak darbeleriyle yere serer. Kızın narin bedeni bir anda al kızıl kana belenmiş halde yatağın üzerine serilivermiş. Şoka giren bey, al kızıl kana belenmiş kızını kucağına alıp bahçeye götürür ve gömmek ister. Mezar yerinde kızının kana belenmiş nazik bedenine sarılır, bağrına basar ve gözlerinden kanlı yaşlar boşanır. İşte o anda kendine geliverir. Ben ne yaptım, ne ettim diye figan edip ağlıyor, ağlıyor. Ağlamak yetmiyor. Yürek acısı büyük bir feryada dönüşüyor. Bir ağıt yayılıyor kadersiz kızın başında. O feryadı dağlar taşlar, kurtlar kuşlar duyup güzel kızın cenazesine koşup geliyorlar. Bu türkü işte o zamandan beri Urfa yöresinde söylenir durur. Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde. Bir makbere döndü koca dünya nazarında. Yaş kalmadı, şahittir hüda didelerimde. Gelen ağlar, giden ağlar, şu zavallı halime. Kardeşler, yaralar, oy, oy. Topraklara seni gömmek varmış şu zavallı kaderimde. Bir sönmeyen hicran ateşi vardır içerimde. Sen gülünle oyna, ben bu zavallı halime. Yanar ağlar, gezerim oy, yanar ağlar, gezerim.
Aşkın ne derin yaralar açtı ciğerimde. Bir makbere döndü dünya nazar. yanında. Yaş kalmadı, şahittir Hudam didelerimde. Topraklara seni gömmek varmış bu zavallı kaderimde. Gelen ağlar, giden ağlar. Ben bu zavallı halime yanar ağlar, gezerim
Yaşayan Türküler. Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Bana öyle içime akıyor kara gözlerin. Ne hisset ne de söyle, canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yoluna. Alemi alemi yar kırdı kalemi, çıkamam yanına. Kader silemedim, ağladım ağladım hiç gülemedim, kimseye söylemedim diyemedim, aşk diyecektim hiç. Ah feleke binadın bana mı dur, herkese hatta bize kara mı dur, aşk acıdan sızıdan yana mı dur, Allah ne ettin. Ne hisset ne de söyle, canımı yakıyor veda sözlerin. Yanarım yanarım aşk ile yanarım, kurbanım yoluna. Alemi alemi yar kırdı kalemi, çıkamam yanına. Kader kimseye söylemedim, diyemedim, aşk diyecektim. Ah feleke binadın, bana mı dur, herkese hatta bize kara mı dur, aşk acıdan sızıdan yana mı dur, Allah ne tepturi. Alnıma yazdı kader, silemedim, ağladım ağladım hiç gülemedim, kimseye söylemedim, diyemedim, aşk diyecektim. Ah feleke inadın, bana mı dur, herkese hatta bize kara mı dur, aşk acıdan sızıdan yana mı dur, Allah ne tepturi.
Hayatın sesleri.